Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Hacegan'dan Mektuplar programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Profesör Doktor Süleyman Derin'le birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk diyorum. Buradan bütün kıymetli dinleyicilerimize selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. İnşallah hayırlı bir program olur diye temenni ediyorum.
İnşallah diyelim hocam. Bugün yine bizim böyle gönlümüzü, ufkumuzu neşelendirecek bir mektupla başlayacağız programımıza. İmam Rabbani Hazretleri'nin Mektubat-ı Rabbani tercümesinden 243. mektuba geçtik. İkinci ciltteyiz. Muhtesip Molla Eyüp'e yazılmıştır diye başlıyor mektup. Hamd ile salavattan ve duaları yaptıktan sonra aziz kardeşim bilsin ki pek çok mektubunda nasihat istemiştin. Ancak bu fakir nefsinin kötülüklerine bakarak bu isteğe karşılık vermeye cesaret edememişti.
Yani size nasihat göndermek, size nasihat yazmak, kendime baktım, size baktım, cesaret edememiştim ama şimdi evet. Diyorum diyor, tevazusunu gösterdi, Allah razı olsun. İnsan mütevazi olmalı tabii, nasihat etmeli evet. Ama nasihat etmeden önce kendisi yaşamaya çalışmalı ki böyle nasihatı meslek edinmemeli. Hı hı. Esas mesele İslam yaşamaktır. Yaşadıkça, estağfirullah, ya eyyühellezine amenu, limme tekulüne mâ la tefa'lun. Ey iman edenler, niçin yapmadığınız şeyleri başkalarına tavsiye edersiniz, söylersiniz? Peki hocam söylemeyelim mi? Eyvallah, insan yani yaşamasa bile söylemesi gerekiyor. Hı hı. Ayrı konu ama mesele başkasına efendim öğretmekten çok kendin yaşamak. Hele tasavvufta daha çok böyle. Önce yaşayalım, sonra başkalarına tavsiye edelim.
Evet.
Peki hocam her şeyi yaşadıktan sonra tavsiye edelim dersek, ulema diyor ki böyle dersek bu sefer de kimse İslam anlatamaz. Hepimiz nakısız, eksiyiz. %100 dört dörtlük olalım diye beklersek yani dünyada Müslüman kalmaz.
Evet.
Baba namazı kendisi zor kılsa bile çocuğuna namazı kıl evladım diyecek. Oruç tutamasa bile tut diyecek. Yani kendimizin evet. Zaafı olsa bile mesela pek çok bazı insanlar alkol kullanır. Evladım sen kullanma der. Çok güzel bir şey. Baba sen içiyorsun canım. Dememek lazım. Demek ki adam müptela olmuş. Engel olamıyor ama adamın kalbinde iman var. Nice böyle insanlar vardır. Çocuğunu İmam Hatip'e yazdırır. Kur'an kursuna gönderir. Niye? Ya ben babam öğretmedi. Ben yaşayamıyorum. Çocuğum yaşasın. Yani şimdi bu insan dese ki ya kardeşim ben zaten alkol kullanıyorum. Hayatım berbat. Çocuğumu da göndereyim. Böyle her türlü kötü yerlere dese daha mı iyi? Hayır, kesinlikle. O yüzden ama İmam Rabbani burada bize bir ders veriyor. Önce yaşayalım, sonra başkasına tavsiye edelim.
Evet. Bir bal hikayesi vardı değil mi hocam? 40 gün sonra gel demiş. İmam Hanefi miydi?
İmam Azam Ebu Hanife Hazretleri'ne birisi geliyor. İmam diyor, çocuk diyor, çok bal müptelası. Yani hakkından gelemiyoruz. Hasta olacak diye korkuyoruz. 40 gün sonra gelin diyor. 40 gün bekliyorlar. Hı-hı. Yani böyle sabırsızlıkla tabii. Yeni çocuk bal yemeye devam ediyor bu arada. Belki masrafı da çok. Hı-hı. 40 gün sonra çocuğu götürüyorlar. Hani bekliyorlar ki bir şeyler okusun, muskalar versin. Böyle bir ayinler, törenler. Evladım bundan sonra bal yeme diyor. O kadar. Ve çocuk bal yemeği kesiyor. Tabii çocuğun babası kızıyor ya. İmam diyor. Bizi 40 gün bekletin boşu boşuna yani. Şunu geldi bize söylesen olmaz mıydı? Ben diyor çok balı severim diyor İmam Azam. O zaman deseydim böyle tesir etmezdi diyor. Bu çocuğa nasihat etmek için 40 gün diyor bal yemedim. Balı kestim ki çocuğa nasihat etme hakkına kavuşayım.
Evet. O 40'taki hikmet nedir hocam peki?
Allah'a emanet 40 meselesinde bir alışkanlık peydah ediyor. Mesela sen 40 gün cemaatle namazını kılsa kolay kolay bırakamaz. Evet. 40 gün bir işin düzeni yapsanız, 40 gün her gün Kur'an'ı yarım okusanız her sabah artık size alışkanlık kesmeli. Allah'a emanet. Tahminim. 40 gün tabii başka mübarek yediler, 40'lar böyle bir güzel tarafı da var bu sayıların. Kulağa bile hoş geliyor değil mi? Onun dışında alışkanlık kesmetmesi açısından herhalde bir insan 40 gün bir şey yapınca bir daha vazgeçemiyor. Yani bal seven bir adam 3 gün sabredebilir ama 40 gün sabrettiyse artık balsız da bir hayat yaşayabilir.
Evet.
Diye düşünebiliriz.
Allah razı olsun. Ne var ki istek tekrarlanınca birbiriyle irtibatı olmayan birkaç konu yazmaya mecbur kaldım demiş mektubun devamında.
Evet.
İyi dinle ve bil ki insan için gerekli olan ve sorumlu tutulduğu şey emirleri yerine getirmesi, yasaklardan da kaçınmasıdır.
Yani tasavvufun muhterem dinleyicilerimiz en önemli bize kazandırdığı güzel haslet farzları yerine getirmek, haramlardan kaçmak. İlk mesele bu. Şimdi bazen toplumda yanlış da algılama oluyor maalesef. Mesela bir grup var tasavvuf adına yola çıkmış. Hayatlarına bakıyorsunuz İslam yok. Yani şeklen baktığımızda, zahiren baktığımızda Yani tesettür yok. İş olarak her türlü sektöre açıklar.
Evet.
Böyle bir haram helal şeyleri biraz daha geniş sınırlamaları. Ama çok yüksek böyle tasavvufi metinler okuyup tartışıyorlar falan. Bunlar amacına hizmet ediyor mu? Hayır etmiyor.
Hayır.
İstediği kadar en ağır İbn Arabi gibi, Mevlana gibi, efendim bizim tasavvuf tarihimizde Gazali gibi, Hacı Bektaşi Veli gibi, Hacı Bayramı Veli gibi büyük Allah dostlarını bilseler, okusalar da İslam'ın şeriatına uymadığınız zaman bunun bir kıymeti yok.
Hı hı.
Sizin tasavvufunuz tabii ki hiçbir Allah dostunun kitabını okumak zarar vermez kimseye. İlla ki. Hatta ben şunu da söyleyeyim, Batı'da bazı gruplar da var. Ben bir kısmını çok severdim bunları, sonra biraz desteklemekten vazgeçtim. Bir İngiliz grup mesela bir İbn Arabi derneği kuruyor. Mevlana derneği kuruyor mesela. Hı hı. Ya diyorsun ki bu adamlar İngiliz, Fransız. Gidip sağda solda içki içeceklerine, publar derler, çok meşhurdur orada. Her akşam gider insanlar. Bunlar Mevlana okuyor, ne güzel diyorsunuz, destek veriyorsunuz. İbn Arabi okuyor, ne güzel diyorsunuz ama bir süre sonra bakıyorsunuz ki onlar İbn Arabi'yi, Mevlana'yı istismar edip bunlardan yeni bir din çıkarmaya çalışıyorlar. Mevlana dini, İbn Arabi dini gibi. Böyle sanki haşa, onların böyle bir iddiası yok, bunları ben tenzih ederim. Büyük Allah dostları Mevlana tabiriyle, ben diyor Kur'an'ın yolunun tozuyum diyor. Peygamberin yolunun tozuyum diyor. Ayak tozuyum, o kadar. Ben bu Kur'an-ı Kerim'e aşığım diyor. Bunda da bir şüphe yok. Ama işte tabii onların büyük böyle düşünür olduğu için, büyük mütefekkir, büyük sufi olduğu için fikirleri çok güzel geliyor insanlara. Bunları İslam'dan ayrı tutarak, İslam'ı destekleyerek değil de müstakil fikirlermiş gibi ele alan gruplar var.
Evet.
Bunlar yanlış yolda. Eyvallah. Mesela bunları Kur'an ve sünnet yolunda destek olarak görürsek çok güzel. Sadece onları değil. Mesela bir adam dese ki ben Ebu Hanife'yi peygamber olarak kabul ediyorum, onun dini hanefiliktir dese, o da dinden çıkar değil mi? Çünkü İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri İslam'a hizmet için gelmiş.
Hı hı.
Kur'an'ı ve sünneti daha iyi yaşayalım diye fıkıh oluşturmuş. Hatta diyor ki daha iyisini bulursanız ona tabi olun. Benim ulaşabildiğim hadisler bunlardı.
Evet.
Daha sonra çok daha sağlam bir hadisten geldi mesela. Ona göre hüküm verin diyor. O yüzden İmam-ı Rabbani bunu çok çok hatırlatıyor. Çünkü bizim tasavvuf erbabının bir zayıf noktasıdır. Onu da söyleyeyim. Tasavvuf erbabının. Sufi gözükmek için nafile yapmak daha ön plana çıkıyor bizde. Aslında normal bir şey. Çünkü normal Müslümandan sufinin farkı ne? Normal Müslüman kardeşim ben kılarım beşimi, işim biter diyor. Allah'ın farzı bu kadar. Saygımız var. Ramazan tutarım, böyle fazla tutamam diyor. Eyvallah. İnfak zekatımı veririm, bitti. Hiç diyecek bir şeyimiz yok. İtirazımız yok. Bu gayet minimumdur bu. Birisi de yola çıkmış. Kardeşim ben cennetin en üst köşesine gideceğim diyorsa, hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tabiriyle, sen de diyor bol bol namaz kılarak bana yardım et diyor bir sahabesine.
Evet.
Peygamber'e yakın olacağım diyorsun. Çok, hı-hı, büyük iddia sahibisin. O zaman beş vakit yetmez. Beş vakit bizi, imanımızı kurtarır, cennete sokar Allah'ın izniyle. Bu asgari ücrete maaş almaya benzer.
Anladım, evet.
Asgari ücrete maaş alan adam aç kalmaz. Ama çok rahat da yaşayamaz. Ne yapacak? Eğitim alıp, üniversiteyi bitirip daha yüksek mesleklere atılıyoruz ya, dünyada böyle değil miyiz?
Evet.
Hiç kimse asgari ücrete maaşla razı olmak istemiyor şimdi. İnsanlar biraz daha kursa gidip, bilgisayar öğrenip, yabancı dil öğrenip maaşını 2'ye, 3'e, 5'e katlamak istiyor.
Evet.
Aynen bunun gibi. Sen de cennetin en üst köşesini istiyorsan gece kalkıp teheccüd kılacaksın. Ben teheccüde kalkmayayım. Ya bir mümin hele şu kış günleri nasıl teheccüde kalkmaz? Zaten güneş 8-10 gece doğuyor neredeyse. Ta 6-30-6-40'a kadar imsak sarkmış. Çocuklar 7'de okula gidiyor ya. İnsan bazen kendine utanıyor yani. Sabah namazına kalkarken sokaklar cıvıl cıvıl. Herkes sokaklarda işine gücüne okuluna gidiyor.
Evet.
İşte bazen cami giderken görüyoruz. Hanımlar, çocuklar, 7 yaşında, 10 yaşında çocuklar, gençler. Hatta geçen sabah sabah bir de basket oynayan gençler gördüm. Sabah namazına giderken çocuklar gelmişler okula. Spor kıyafetleri giyip okulun bahçesinde basket oynuyorlar. Şimdi teheccüde kalkmazsak nasıl yani cennete talip olacağız? Cennetin en böyle güzel firdevsi alalarına. Bu olmaz. Şuraya getireceğim. Sufiler tabii nafileyle uğraştığı için daha çok nafileyle, zikirle mesela, sema ile tanınmışlar.
Hı hı.
Ama onlar şeriatı farza yerine getirmişler bu ekstraları. Herkes yatsıyı kılmış, gitmiş evine yatmış, uyumuş. Dervişlerimiz yastan çıkmışlar, tekkede bir de zikir çekiyorlar mesela.
Hı.
Şimdi burası daha çok belirgin olunca Bugün bazı gruplar, sufi demek zikir çeken insan demek, çok güzel. Biz de zikir çekersek sufi gözükürüz. Ama sabah cemaatle namazı kıldın mı, onu kılmadın. Hani tek başına da kılmadın yani. Oldu mu?
Anladım.
Olmadı şimdi yani. Biz semaya gidersek işte efendim yakında Mevlana'yı Hazretleri kutlayacağız bugünlerde. Konya'ya bir semaya katılırsam derviş oldum. Ya Mevlana sema yapmış ama semanın öncesinde ne kadar evrat, zikir, teheccüd, ne kadar zühd onları yaşamış, onun neticesinde semaya girmiş. Sen hiç bunları yapmıyorsun, direkt tersten başlıyorsun. Bunlar olmaz yani, onu söylemek istiyor hele.
Evet, Allah razı olsun. Peygamberler size neyi vermişse alınız, neden de sizi yasaklamışsa ondan da kaçınınız ayeti. Zümer suresi 3. ayeti kerime. Buna açık bir delildir demiş mektubun
evet,
devamında.
Peygamber neyi getirdi onu alacaksın. Hı-hı. Neyi yasakladı? İçkiyi yasaklamış. Efendim arada böyle bir biz işte şey bir toplumuz. Yani sosyete bir toplumuz. Arada bir tane içmek veya içmesen bile içkili ortamda gezmek de ne var canım? Diyemezsin yani. Peygamber Hı-hı. yasaklamış. Efendim işte namaz kılmıyorum ama her akşam zikre katılıyorum. Çok da mesela hayırsever bir insanım.
Hı-hı.
Hayırseverlik ayrı bir haslet. Güzel bir haslet. Ama bu namaza alternatif olamaz.
Evet.
Yani bunun gibi bugün bazı ölçülerimiz ve bu kardeşlerimiz esasında tasavvufa da büyük kötülük yapıyor. Onu da söyleyeyim. Böyle yani İslam'ın dışını yaşamadan, içini yaşamadan tasavvufa yola çıktığınız zaman ne oluyor bu sefer? Ya tasavvuf buysa diyor adam, ben tasavvufta yoğum diyor mesela. Adamın diyor farzları yerine getirmiyor. Haramlardan kaçmıyor. Faizle iştigal ediyor. İçkiyle iştigal ediyor. İslam'ı tam yaşamayıp aile hayatı İslam'a uygun değil. Ama gelmiş bir de tasavvuf satıyor bana. Diyerek
evet.
tasavvuftan kaçan insanlar da oluyor maalesef. O yüzden yani lütfen tasavvufa yük getirmeyelim. İslam'a yük getirmeyelim. Ne demek istiyorum? Ben Müslümansam gittim batıya. Bir Amerika'ya, bir batı ülkesine. Ekstra bir üzerimde benim vazife var şimdi. Yola tükürdüm mesela, ne bileyim bir kabalık yaptın. Trafikte milletin önüne atladın arabanla. Yolları kestin. Senin sakalına bakan, tipine bakan, İslam buysa kardeşim biz yoğuz. Bunlar hiç medeniyet alakası yok. Trafikte bir ışık aralayı beklemesini bilmiyor. Sağdan gelip efendim önümüze atlamaya çalışıyor arabasıyla. Ne bileyim. Alışverişte bilmem nerede böyle yani görgüsüz. Arabanı park etmişsin kapının önüne, komşu rahatsız etmişsin. Bunlar çok oluyor batıda.
Evet.
Olmaz. Sufisin, tasavvufa girmişsin ama ya böyle tasavvuf, böyle sofu olmaktansa olmamak daha iyi. Detirtiyorsan hani senin İslam'a verdiğin zarar, tasavvufa verdiğin zarar faydadan daha çok. Buna evet. dikkat etmek lazım.
Dikkat edin, halis din Allah'ındır ayetinde emrettiği üzere insan ihlasla emir olunmuştur.
Yani estağfirullah, elâ lillâhi dinil halis ayet-i kerime. Yani din sadece Allah için yaşanır. Bir de belki şöyle bir şey anlayabiliriz. Halis dini ancak Allah kur. Ben de bir ilave yapayım canım. Bu din eksik kalmış da. Bir de şöyle bir ayin ilave etsek namazın üstüne. Çok güzel olur. Bunun ne hakkımız yok.
Evet.
Sırf dini Allah için yaşayacağız. Ve dini de tamamen Allah ve Resulü. Tabii Kur'an ve Sünnet ölçüsünde tabii kıyas da var, icma da var. Onlar da tabii bunun devamıdır. Onlar da Kur'an'dan çıktığı için onlar da Kur'an gibi bizim açımızdan kıymetlidir.
Hı hı.
Ama işin aslı dinin koruyucusu, vaz edicisi yani koyucusu Allah ve peygamberidir.
Evet. İhlas da zati bir muhabbet ve fena olmaksızın oluşmadığına göre fenayı elde etme aracı olan tasavvuf yoluna gitmek gerçek ihlasa ulaşmak için zorunlu olmuş olur.
Bu tabii şimdi biraz farklı bir konuya girdik.
Hı hı.
Bu ayetten yola çıkarak din sadece Allah'ındır, Allah içindir, Allah için yaşanır deyince insanın mutlak ihlasa kavuşması gerekir. Her yaptığını Allah için yapacak. Belki ikinci bölümde biraz daha açarız o konuyu. Muhasebe, murakabe konusu
hı hı.
gelince gündeme. Bu da nasıl olur? İnsan zikir, fikir, evrad ile o noktaya ulaşırken artık kendisini unutur. Kendisinden geçer. Fenaya ulaştığı zaman sadece hani çıkarırsa nefsi aradan kalır seni yaratan diye bizim sufilerin çokça tekrar ettiği bir şiir var. Nefsi oruçla, zikirle efendim nefsin boynunu kırarak istediklerini vermeyerek hani bir hadis var. Kafirin diyor nefsiyle Müslümanın nefsi karşılaştığında Müslümanın nefsi böyle çelimsiz, zayıf, kafirin nefsi azman, pehlivan, güçlü kuvvetli böyle Demiş ki Müslümanın nefsi. Ya şeytan, ya bu adam beni aç bırakıyor, susuz bırakıyor, dediğimi hiç yapmıyor. Beni haramlara bana izin vermiyor. Hı hı. Beni parça parça öldürüyor.
Evet.
Ölsem de kurtulsam şu adamın elinden. Kafirin ki tam tersi. Her dediğimi yapıyor. Yiyeceğim ye, içeceğim iç. Onu yapacağım, bunu yapacağım. Hiçbir sınırlama yok. O yüzden nefsi böyle mücadeleyle iyice artık sıfırlayınca fena filah makamına ulaşıyorsunuz. Artık sizde hüküm süren sadece Allah'ın iradesi. Nefsim şunu istiyor, yok. Allah ne istiyor? Önce aklınıza gelen soru bu. Hı hı. Bunu sorduğunuz zaman da fenaya ulaşıyorsunuz. Ben biraz daha basit açıklıyorum bunu. Kendimizin veya dinleyicilerimizin anlayacağı şekilde. Aklımıza gelen ilk soru buysa, herhangi bir iş yapacağız. Allah'ın bu konuda hükmü nedir? Arabaya bindik. Efendim işte binek duasını okuyarak, su içtik. Hı hı. Bismillah diyerek üç yudumda, elhamdülillah diyerek bitiriyorsak. Efendim evlilik hayatı, Allah'ın bu konudaki hükmü iradesi nedir? Kimle evleneyim? İşe gireceksiniz ya, hangi işe girsem? Kaç para değil. Aklımıza gelen şimdi bizim modern zamanlarda.
Maaşı ne kadar?
Maaşı ne kadar, sigortası ne kadar, kaç saat çalışıyor, tatili ne kadar falan filan. Öyle değil. Bu işte Allah'ın rızası var mı? Ev yapıyorsunuz, bu işte Allah'ın rızası var mı? İşte efendim kredi çekeyim mi? Yoksa mütevazi bir ev alıp daha az bir fiyata daha mutlu mu yaşayayım? Bunlar hepsi fena ile alakalı konular. Ya sadece fena demek böyle kendinden geçip de baygın, bizde öyle bir anlayış da var sanki. Fena fillah makamı demek adam böyle yarı baygın, kendinden geçmiş, sekir halinde. O da var ama tam bu değil bence. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tam fena fillah makamında. Ama bakıyorsunuz değil mi? Diyor ki hatta ben diyor kızgınken de, sevinçliyken de her zaman adilimdir. Hiçbir zaman Allah'ı unutmam. Bazı insan vardır ben çok sevinse Allah'ı unutur.
Evet.
Kimisi çok kızınca Allah'ı unutur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman, hiçbir halde Mekke'yi fethederken de en mutlu gününde, Taif'te taşlanıp efendim çok mağdur ve mazlum bir durumdayken de hep Allah ile beraber. Hı hı, işte ki, mağaradayken de.
Evet. Mekke'yi fethettikten sonra artık küçük cihat bitti. Büyük cihat başladı diyor değil mi?
Bitti demiyor da. Bitti dersek yanlış anlayacağız Sami'cim. Büyük cihattan küçük cihata dönüyoruz diyor.
Evet dönüyoruz.
He. Yani efendim küçük cihat düşmanla savaştır. Düşmanı yenersin. Belki 100 sene savaş yapmasın ondan sonra. Düşman yenilmişse. Ama nefisle savaş her daim devam ediyor. Yatarken işte bu fena dediğimiz bu. Ne demek fena dediğimiz? Nefsin sesi kesiliyor artık.
Evet.
Nefis diyor ki mesela devamlı güzel yemek ye. Hiç namaza camiye gitme. Devamlı dünyayı gez. Tatil yap. Dünya turuna çık. Dünya turuna çıkmak yanlış bir şey değil ama namazı ihmal edersen. Ne bileyim zekatın kimseye verme. Hep sen kendin ye. Niye başkasına veriyorsun kazandığın parayı? Nefis hep bunu söyler. Tabii fena filah olunca artık nefis hiç itiraz etmez. Hatta tam tersine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu gibi belki insana yardım bile eder. Size değişik hayır yolları gösterir.
Yani nefis ortadan kalkmıyor o zaman değil mi hocam? Ölmüyor.
Zaten
yani.
Nefsi öldürmek diye bir amaç yok. Bu bizim onu her zaman hatırlatıyorum ben. Bu mecazi bir kullanım. Nefis ölürse biz de ölürüz.
Evet.
Nefis de demek şu bedenimiz. Şu hayvani varlığımız. Yemedik içmedik nefis öldü. Biz de öldük zaten. Evet. Nefissiz bir şey olmaz. Nefis öldürmek demek onu kontrol altına almak demek. Yani nefsin dik başlığını, serkeşliğini kırmak. Hani düşünün ki bir at, vahşi bir at değil mi? Hiçbir işe yaramaz. Sizi teper. Sırtına yük koysanız yükü atar. Bin sene sizi fırlatır, öldürür.
Evet.
Ama o atı terbiye ettiğiniz zaman uzun uzun mesafelere böyle kısa vakitte gidersiniz. Sizin için bir rahmet, bereket olur. Aynen bunun gibi.
Hocam mektubun devamında olgunluk ve olgunlaşma mertebelerinde tasavvuf yolları birbirinden farklı oldukları için de tercih edilecek diye devam ediyor. Burada herhalde kişinin biraz daha olgunlaşması tasavvuftaki onun mertebesinin...
Belki de hangi tarikata tercih etmeliyiz bu olgunlaşma yolunda diye. Belki onunla alakalı da bir şey söyleyecek olabilir. Çünkü evet. Mektubun başına sanki Nakşibendiliğe bir atıf da var.
Evet. Kıymetli dostlar, Erkam Radyo'da Hacı Egen'den Mektuplar programına devam ediyoruz. İmam Rabbani Hazretleri'nin müritlerine göndermiş olduğu mektupları okuduğumuz, istifademize sunduğu Mektubat-ı Rabbani tercümesinden 243. mektuptayız ve Nakşibendi tarikatına teşvik ettiği mektubunu okuyoruz İmam Rabbani Hazretleri'nin. Hocam mektubun devamında olgunluk ve olgunlaşma mertebelerinde tasavvuf yolları birbirinden farklı oldukları için de tercih edilecek en uygun ve evla tarikat, sünnete uymayı düstur edilmiş olan ve şeriatın hükümlerini yerine getirmeye en muvaffak olan tarikattır.
Çok demiş. Güzel, harika, altın harflerle evimizin duvarına assak yeridir.
Bu cümleyi.
Tabii. Hı hı. Tarikat olur, parti olur, efendim mezhep. Ben Hanefiyim. Niye? İnanıyorum ki Ebu Azam, İmam Azam Ebu Hanife Hazretleri hükümlerinde Kur'an ve sünnete en yakın. Veya işte Şafiler niye Şafi oluyor? Onlar da hatta bu konuda öyle ilginç bir İmam Rabbani'nin işte bunu böyle tarikatla alakalı konuşursa yanlış anlaşılabilir. Önce genel bakalım meseleye. İşte tarikatta bu deyince diğerlere uygun değil mi gibi düşünen kardeşlerimiz olabilir. Ya şazellik değil mi? Kadirlik değil mi? Şimdi İmam Rabbani Hazretleri müştehit bir alim. Hem fıkıhta hem tasavvufta. Bana göre diyor Kur'an ve sünneti en fazla, en çok uygunluk gösteren tarikat Nakşiliktir diyor.
Evet.
Mesela kendisi Hanefi olmasına rağmen diyor ki ben Hanefiyim. Hanefilerde biliyorsunuz cemaat Fatiha okumaz. İmama uyduğunuz zaman imamın okuması cemaatin okuması yerine geçer. Ben Hanefiyim. Hanefiliğe inanmışım ama diyor Fatiha okumakla alakalı da pek çok hadis-i şerif var.
Evet.
En iyisi diyor arayı cem edeyim, ne yapayım? Biliyorsunuz Hanefi imam okuduğu için Fatiha'yı hep diyor namazları imam olarak kıldırdım ki bu Fatiha okumaktan mahrum kalmayayım. Bak şimdi ne güzel,
çok
ilginç.
Güzel. Evet.
Bunun gibi çok şeyler var böyle. İçtihatları var İmam Rabbani'nin. Yani Kur'an ve sünnete daha çok uyumak. Biliyorum İmam-ı Azam Ebu Hanife bunu kafasına uydurmadı. Yani cemaat Fatiha okuması demek kolay bir iş mi? İlla ki bir delile dayanarak
mutlaka evet.
Yaptı ama çok da rivayetler var. Fatihasız namaz olmaz diye. Sırf bu işeden kurtulmak için yani imam olarak veya bazen belki duruma göre Şafiliğe geçiyor.
Hı hı.
Şimdi böyle mezhepler arasında olduğu gibi mesela Sufiler de bunu yapıyor zaman zaman. Yani dört mezhebe uymaya çalışıyor. Diyelim ki biz Hanefiyiz. Kadına dokunsak abdestimiz bozulmaz.
Hı hı.
Ama Şafiler de bozulur. Onlar da kan bozmaz. Biz de kan, bir yerimiz kanarsa abdest bozulur.
Hı hı.
Ne yapacağız? Mümkünse hepsini uygulayalım. Camiye, cemaate gidiyoruz. Hele imamsak. Eşimize falan dokunmayalım. Niye? Cemaatten Şafi olanlar olabilir. Gibi. Şimdi aynısı Nakşilik için de geçerli. Her tarikatın kendince İslam'a hizmeti var. Allah hepsinden razı olsun.
Hı hı.
Ama diyor en ince, en fazla bana göre diyor Nakşilik diyor, sebebini açıklıyor bakalım. Neymiş sebebi?
Evet. Bu da Nakşibendi büyüklerinin tarikatıdır. Zira bu büyükler bu yolda sünnete uymayı, bidatlerden kaçınmayı düstur edinmişlerdir.
Demek ki o zaman sünnete uymak artı
bidatlerden
kaçınmak. Yani çok böyle dinde olmayan ibadetleri İslam'a sokuşturmamak.
Hı hı.
Bazen hakikaten çok ilginç şeyler oluyor. Acayip uygulamalar yapan tarikatlar var. İşte aşırı bir müzik, sabah akşam müzik, ne bileyim sabah akşam ve uzun halvetler, bir giriyor adam çıkmıyor falan. Bunlar yok diyor İmam Rabbani Hazretleri. Halvete girilir ama kısa süreli olur. İşte onun itikaf olur mesela. Peygamber Efendimiz itikafa girmiş, o da gibi. Böyle devamlı oruç tutmak bu sünnet uygun değildir diyor mesela.
Hı hı.
Musiki ruhsattır. Ruhsat biliyorsunuz. Yani fetva ile yani cevaz var ama dinin aslında çok teşvik de yok.
Hı hı.
Veya ne bileyim asıl olan azimettir diyor. İşte mesela diyor ki ayet-i kerimede seferiyken oruç tutmayabilirsiniz. Ama bilseniz tutmak sizin için daha iyidir.
Hı.
Azimet tutmak.
Tutmamak.
Tutmamak ruhsat.
Ruhsat.
He, Allah ruhsat vermiş. Nakşilik diyor ruhsatlara değil azimetle amel eder mesela.
Hı.
İşin esas tavsiye edileniyle amel eder. Bundan dolayı Nakşiliğin daha üstün olduğunu söylüyor.
Evet.
İmam Rabbani Hazretleri.
Öyle ki imkan oldukça zahirde ve batında faydalı olduğunu görseler bile ruhsatla amel etmeyi caiz görmez.
Yani mesela musiki kullanmak zahirde ve batında çok faydalı diyelim ki. Musiki dinleyenler böyle bir kalpleri inceliyor falan, ne bileyim işte nezaketleşiyorlar, İslam'a daha çabuk. Ama diyor peygamber bunu çok kullanmadı ve hiç kullanmadı.
Evet.
Öyle olunca zahiren ve batinen faydalı görsek bile madem ki peygamber kullanmamış, şimdi diyor bazıları insanlar aklı evveller.
Hı hı.
Ya camilere piyano koyalım, insanlar şöyle biraz daha bir yani şey olsun, sanat erbabı olsun. İkincisi de var ya orklar.
Evet.
Ondan sonra insanlar böyle ütülü geliyor falan, camilere sıra koyalım. Yani böyle şeyler, bunlar aklın ulaştığı belki güzel şeylerdir ama hakikaten şimdi herkes camide şimdi, özellikle bugünlerde dizlerimiz falan böyle çok spor yapmadığımız için, hareketli olmadığımız için çok şeyiz. Sıralar koysak, herkes sırada kılsa falan daha düzenli olur. Mantıken şey gelebilir. Ama Peygamber Efendimiz bunu tavsiye etmemiş, yapmamış. O zaman zahir ama batinen faydalı gözükse dahi biz bunu yapma hakkımız yok. Evet. Bunu söylüyor. Hı hı.
Şekil olarak yaşantılarına zarar verdiğini bilseler de azimetle amel etmeyi bırakmazlar.
Şimdi oruç tutmak bazen insana zarar da veriyor olabilir. Yani ileri yaşlarda falan. Olsun, madem Allah bunu bize farz kıldı. Tabii şunu söyleyeyim, yani tıbben siz çok zararlıysa tutmamak lazım. Ama velakin sefer de şimdi mesela savuş zarar vermiyor mu? Veriyor yani.
Evet.
Hareketlerin yavaşlıyor. Algın yavaşlıyor. Yani 2 saatte gideceğin yere 5 saatte gidiyorsun. Hı hı. Bu zahiren baktığında ticarete bir zarardır mesela. Diyelim ki bütün işler oruç tutuyor fabrikada. Adamların yani veya inşaatta diyelim ki. Bunların çalışmasıyla her 10 dakikada bir su içen bir adamın çalışması bir olmaz şüphesiz.
Evet.
Ama buna rağmen biz diyor şey tercih edeceğiz. Azimet neyse onu yapacağız. İşte insana bugün mesela burada çok aldanıyoruz değil mi? Ya efendim işte çalışmak da ibadettir. Çalışırken oruç tutulmaz. Hı hı. Yani böyle bir şey yok. Oruç farzdır. Zamanı biz takdir etmiyoruz ki. Bize kalsaydı hep kışın oruç tutardık mesela. Allah-u Teala güzel bir denge kurmuş ki oruç 33 senede bütün yılın günlerini, haftalarını dolaşıyor. Bazen yazın sıcağına tutuyoruz orucu. Hı hı. Bazen de kışın 11 saat oruç tutuyoruz mesela yerine göre. O yüzden hani bu konularda bizim yapacağımız bir müdahale yok. Allah ne dediyse, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne dediyse, hani bazıları diyor ki efendim her sene hacca bir kere gitmek yerine her ay hac yapalım. Yani hacı dağıtalım.
Evet.
Türklerin haccı işte efendim Ramazan'da olsun, diğerleri ki Zilkade olsun, diğerleri bilmem Zilhicce olsun. Ne güzel işte. 12'ye böldüğün zaman da kavga, dövüş, ezilme, efendim tehlikesi olmaz. Yok, böyle bir şey yok yani. Burada bizim içtihat etme hakkımız yok.
Eyvallah. Evet. Ayrıca halleri ve vecdleri şeriat hükümlerine uygun duruma getirmişler, zevkleri ve marifetleri de asli ve feri dini ilimlere hizmetçi kabul etmişlerdir.
Şimdi bazıları sana diyor ki dinin aslı sekirdir, manevi sarhoşluktur, cezbedir, kerametler, hiç böyle normal, bazen hakikaten insan hayret ediyor. Bazı tasavvufi camialara gidiyoruz, aman Allah'ım hiç normal bir işleri yok. Yolda giderken tekerim patladı, şeyhim aldı sırtına, arabamı uçurdu getirdi. Bilmem ne oldu falan filan. Hep keramet, hep keşif. Hiç normal bir işleri yok yani. O zaman diyor ki karşı kesim tasavvufu sevmeyindir. Kardeşim diyorum, madem böyle sizin o kadar acayip bir garayip güçlü şeyhleriniz var. Bak şimdi Kudüs gündemde değil mi?
Evet.
Yani böyle ufak işle uğraşacaklarına gidip Kudüs'ü kurtarsınlar. Doğru söylüyorlar. Sen böyle sabah akşam böyle olağanüstü bir hayat yaşayan efendim sufi anlatırsan dışarıda, adamlar da bunu beklerler. İşte evde efendim tekkede yemek kalmamış, bir anda çuvallar dolusu un gelmiş. Bunlar olmaz diye yanlış anlaşılmasın. Olur. Hani kul sıkışmayınca hızır yetişmez. Doğru, hepsine inanıyoruz da. Ama bunu öyle anlatıyor ki bazı kardeşlerimiz. Yani bütün hayat harikulade. Hmm. Hiç normal bir şey yok. O yüzden bunlar amaç değil. Esas amaç o keşiflerimizi, kerametlerimizi tasavvufa değil de şeriata uydurmak. Bazıları şeriatı tasavvufa, dini tasavvufa uydurmaya çalışıyor.
Evet.
Tamamen bunlar var ama keşif, keramet o kadar çok konuşulunca bu sefer şeriat, vazife, cihat bunlar kayboluyor.
Evet.
Yani sufi, gerçek sufi İmam Rabbani'ye göre marifetlerini, keşiflerini şeriata uydurur. Tersi değil. Hı hı. Bir örnek vereyim, geçen başıma geldi.
Buyurun hocam.
Bir kardeşimiz beni rüyada tilavet secdesi yaparken görmüş. Hocam dedi, acaba eksiğiniz mi var? 2 kere tilavet secdesi yaptınız. Ben de 2 kere secde yaptım. Olur, unutmuşumdur. Yani okuyoruz bazen, sonra yaparım diyoruz. Hı hı. Mesela bu keşfin, kerametin, yani keşif sayılmaz. Bu normal bir rüya ama hadi diyelim ki büyük keşif bir rüya kabul etsek. Bunun şeriata uygun nedir? Şeriata uygun tarafı. Ben belki eksiğim vardır, yapayım. Şöyle desek olur mu acaba? Ben rüyamda artık secde yapmışım, bir daha yapmasam da olur gibi bir ters düşünce olmaz.
Evet.
Keşif, keramet, rüya her zaman şeriata uyacak. Bazen şundan söylüyorum, çünkü bazı rüyalar şeriata uymayabiliyor mesela. Onları da uyduracağız. Hmm. Bazı tam tersini yapıyor. Bakıyorsun ki tasavvuf asıl şeriat olduğu kadar. Şeriat tasavvufa tersse ben tasavvufu yaşarım. Haşa, böyle bir şey yok. Tasavvuf şeriatın hizmetçisidir.
Eyvallah.
Diyor İmam Rabbani.
Dinin değerli mücevherlerini bırakıp ceviz değerindeki vecdi ve muz kıymetindeki hali almazlar.
Yani haller cevizden muz gibi. Yani çocuklar ne heves ederler? Bir çocuğa bir ceviz göstersen, bir muz göstersen hemen ona sarılır değil mi? Gıda maddesine. Oraya bir tane mücevher koysan çocuğun dikkatini çekmez.
Evet.
Hele çocuğun karnı açsa. Yani dünyayı bir çuval altın versen bir muza
değişmez.
Yani değişmez. Yok ben muzu yiyeceğim der. Ne yapayım altın der. Çocuklar daha böyle değişik bir şeyleri var. Fıtratları böyle şey olmadığı için. Şimdi bunlar yani tasavvuftaki bu sekir halleri, bu sema halleri, değişik böyle keşifler, rüyalar. Bunlar hepsi tarikat çocuğu yolda yürümekten bıkmasın diye. Hani ben her zaman anlatıyorum. Evvelden böyle biz çocukken, bizim çocuk 30-40 sene önce fotoğrafçıya giderdik. Böyle fotoğrafçı amca kafasını bir kutuya sokar. Kuş çıkacak, kuş çıkacak diye bizi baktırırlar. Hiç de kuş çıkmazdı oradan. Hala ben bekliyorum kuş çıkmasını. Niye? Ağlamayalım diye, rahat duralım diye insanlara kuşla şeyle insanları oyalarlardı. Bu yüzden hani diyeceğim, hiçbir zaman bu çocukları oyalamak için, bizim gibi tarikat çocuklarını oyalamak için sunulan ufak tefek hediyeleri, yani şimdi çocuk mesela babası der ki oğlum bu sene okula gidersen sana bir set alacağım. Başarılı evet. Bitirirsen. Seneye şunu yaparsan sana efendim işte bilmem bir tane araba alacağım üniversiteye bitirirsen. Bunlar yani araba büyük pahalı bir şey ama yine çocuk oyuncağı sayılır.
Evet.
Güzel bir doktor mu olmak mı önemli? Güzel bir efendim mühendis olmak, güzel bir ilahiyatçı olmak mı önemli? Bir araba mı önemli? Bunlar yani hiçbir kıyas bile götürmez. Siz iyi bir komutan olursunuz. Dünya tarihini değiştirirsiniz. Ama babanız sizi belki askeri okula göndermek için bisiklet vaat etmiştir.
Evet.
Ya baba ya işte komutan oldum ama bisikletim yok. Demez demiş bir insan. Allah da babamdan razı olsun der. Beni der bisikletle kandırdı. Bu okula verdi. Bak ben şimdi büyük bir komutan oldum. Büyük bir mühendis oldum. Büyük bir icat yaptım. Bütün insanlık bundan istifade ediyor diye sevinir. O yüzden hani tarikatlardaki bu keşifler, kerametler birazcık insan tabii kolay değil yani. Hep sıkı bir eğitim altındasınız. Haramları işlemeyeceksiniz. Mekruhları işlemeyeceksiniz. Nefsiniz hep böyle sıkı kontrol altında tutacaksınız. İnsan bıkmasın diye. Böyle bir hani teneffüs gibi düşün bunları.
Hı hı.
Yoksa okuldaki teneffüs vardır ama teneffüs okulun asli şeyi değildir diyelim.
Hı hı. Sufilerin turrihatı ile aldanmaz ve kanmazlar.
Keşif, demiş. Keramet, bu tür gelen efendim ilhamat, hepsi bunların yeri bellidir.
Hı hı.
Bunlar insana yolda enerji vermek içindir. Yolun aslı bunlar değildir.
Evet. Fusuhu bırakıp fusuha ve futuhatı medeniyeyi bir tarafa bırakarak futuhatı Mekkiye'ye iltifat etmezler demiş.
Nususu bırakıp, nas, nusus, hı hı, ayet demek, hadis demek.
Evet.
Allah'tan gelen hükümler demek. Bu nasları, bu ilahi efendim buyrukları bırakıp da füsusul hikem dediğimiz İbn Arabi Hazretleri'nin o muhteşem eseri. Muhteşem eseri ama o Kur'an'ı açıklamak üzere gelmiş.
Evet.
Hadisi açıklamak üzere gelmiş. Hadisi ve Kur'an'ı devre dışı bıraktığınızda bunların hiçbir kıymeti yok. Dedim ya, İmam-ı Azam'ın da kıymeti yok.
Hı hı.
Kur'an ve sünneti tamamen merkezine çekip de İmam-ı Azam'ın her dediği nastır, her dediği Allah'ın emri gibidir dersek bu da yanlış.
Hı hı.
İmam-ı Azam kendi söylüyor zaten. Benden daha iyisini bulursanız ona tabi olun diyor. O bile bunda iddiada bulunmamış. Şimdi bazı kardeşlerimiz tasavvufa girenler, tabi şeytan boş durmuyor biliyorsunuz. Ya hiç girme der maneviyat yoluna veya girdin öyle bir taassupla sarıl ki de ki artık işte Mevlana benim peygamberimdir mesela.
Hı hı.
Gibidir değil. Peygamberimdir. İbn Arabi benim peygamberimdir. Onun her dediği, ağzından çıkan her söz, her yaptığı iş benim için nastır. Tartışılmaz hükümdür dersek bu yanlış. Bazı işte dedik ya sohbetin başında da, bazı maneviyat erbabı kardeşlerimiz tasavvufa girince bazen böyle bir taassupa kapılıyorlar. Şeyhimden gördüğüm her şey benim için ayet hadis hükmündedir. Bunu diyemeyiz. Büyük bir yanlışlıktır. Şeyh Efendi de bir kuldur. İbn Arabi Hazretleri Allah'ın bir kuludur. Mevlana Hazretleri Allah'ın bir kuludur. İmam-ı Azam da Allah'ın bir kuludur. İmam-ı Şafii Allah'ın kuludur. Onlar da hata yapar. Peygamberler dahi Kur'an-ı Kerim'de zelle yapmış ve düzeltilmiş değil mi?
Hı hı.
Peygamberlerin zellesi niye düzeltilmiş? Bize örnek olsun diye. Bak, peygamber bile bir kuldur, hata yapar ama onu Allah düzeltir. Kullar hata yaparsa bu dünyada onu ancak Kur'an-ı Sünnet düzeltir.
Hı hı.
İlahi bir buyruk gelmez. Bu sebeple ne kadar büyük, önemli kitap olursa olsun, ne kadar büyük sufi, ne kadar büyük arif olursa olsun, Kur'an ve sünnetin zahirine ters bir şey gördüğümüzde kitaplarında, şu da olabilir. O yazmamıştır ama birisi ilave etmiştir.
Evet.
Bugün mesela günümüzde fıkra deyince aklımıza şey geliyor. Nasrettin Hoca.
Hı hı.
Her türlü fıkrayı ona yamamaya çalışıyoruz değil mi? Yani onun zamanında olmayan teknolojiyi dahi ona uydurup, mesela hoca işte bugün taksiye binmişti dese birisi, ondan sonra taksi kaza yaptı falan derse der. Şiir deyince aklımıza da Yunus Emre geliyor mesela.
Evet.
Hangi Allah'ın kulu bir dindar bir şiir uydursa bu Yunus Emre diye şey yapıyor. Geçen bir kardeşimiz söylüyor. İnternete diyor. Şems-i Tebrizi'ye ait gibi sözlerin %80'i ona ait değil diyor. Adam aklına güzel bir söz geliyor. Biraz maneviyat da var içinde.
Hı hı.
Hemen altına Şems-i Tebrizi yazıyor mesela. Başka birisi altına Mevlana yazıyor.
Evet.
Bir de yani birisi de Hacı Bektaşi Veli yazıyor. Şimdi bunu sen ayet nasıl gibi inandın? Bir araştırıyorsun ki ona ait bile değilmiş. Yani şimdi fütuhatta yazan her şey İbn Arabi yazmamış olabilir. Bir veya yazmıştır da buna İmam Rabbani şöyle açıklama getiriyor. İnsanın diyor keşfi vardır ama keşfi algılamasında sıkıntı olabilir.
Hı hı.
Ben gece bir rüya gördüm keşif. Ama sabah hatırlayamadım. Hakikaten hatırlamıyor insan. Veya yanlış hatırladım. Veya doğru hatırladım ama yorumunu bilemedim. Bir de rüyaların yorumları var.
Hı hı.
O yüzden biz diyor bizim için asıl olan nastır.
Evet.
Fas. Füsul-i Kem değildir. Onlar yardımcı destek programdır.
Hı hı.
İşin aslı Kur'an ve sünnettir. Bizim için esas olan Kur'an'dır. Mevlana Kur'an'ı ve sünneti anlamaya yardımcıdır.
Evet.
Bugün Batılıların yaptığı gibi Mevlana Derneği kurup, İbn Arabi Derneği kurup da bunların İslam'la hiçbir alakası yoktur. Bunlar mistik filozoftur. Büyük edebiyatçı şairdir diye bunları müstakilin ele alırsak, ki nitekim bugün Batı'da onlarca böyle kurumlar var.
Hı hı.
Ama adam akşam içkisini içiyor. Gayri İslami, Allah'a inancı da yok mesela. Ama Mevlana'yı çok seviyor. Doğru, bu Allah dostları büyük adamlar yani. Bir kafir de okusa ona da bir şeye hitap eder. Mevlana'nın kıssaları, İbn Arabi'nin düşünceleri, bir müşrik de okusa, bir Budist de okusa çok güzel şeyler bunlar. Etkilenirler. Ama İslam'a girince faydası var bunların. İslam yani tabiri caizse bir diyelim, sağda kaç sıfır korsak o kadar İslam, mesela ben şimdi Müslümanım, bir oldum. Mevlana'yı okudum, bir sıfır koydum, 10.
Hı hı.
İbn Arabi'yi okudum, 100. Yunus Emre'yi okudum, 1000. Katlanıyor böyle.
Evet.
Baştaki biri sildik.
Hiçbirinin değil.
Haşa. Dedim ki ya bunlar çok güzel felsefe ama bu zamanda artık şeriat meriat bunlar neymiş ya? El kesme, ayak kesme, yok efendim başını örteceksin, yok içki yasak. Hı hı. Faiz ya, faizsiz hayat olur mu? Böyle bir ticaret anlayışı olur mu? Dediğin anda o biri siliyorsunuz. Ondan sonra Mevlana büyük adamdır, aman acayip felsefesi vardır, İbn Arabi büyük adamdır desek bütün laflarımızın hiçbir kıymeti, harbiyesi yok. Onu evet. Demek istiyor.
Hı hı.
İmam Rabbani Hazretleri kendi diliyle.
Hı hı. Hocam konumuz çok güzel. Çok güzel de bir sohbetimiz oluyor ama vaktimizin sonuna gelmiş olduk. Burada programımızı sonlandırmış olalım.
Eyvallah. Buradan bütün dinleyicilerimize selamlarımızı, tekrar saygılarımızı sunuyoruz. Allah-u Teala istifade etmeyi hepimize nasip eylesin bu büyüklerin mektuplarından ve sözlerinden diye ben de bitiriyorum programı.
Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok sağ olun. Kıymetli dostlar, Erkam Radyo'da Hacegan'dan Mektuplar programının böylelikle sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki Hacegan'dan Mektuplar programında görüşünceye dek hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.